Burası Transworld Radio üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız. Kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Zekeriya kitabının 9. bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüm üzerinde epey durdum. Çünkü özellikle Zekeriya 9. bölüm 9. ayet gerçekten de kutsal kitaptaki en önemli ayetlerden bir tanesidir. Ey Siyon kızı, büyük sevinçle coş. Sevinç çığlıkları at ey Yeruşalim kızı diyor. İşte kralın. O adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Bu okuduğum ayetin peygamberlik açısından da kilit ayetlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız daha önceki yayınlarımızda Zekeriya kitabının 7 ve 8. bölümlerine tarihsel ara adını vermiştim. 3. ara kesime geldiğimizde buna peygamberlik yükleri adını verebiliriz. Bu son kesimi iki kesimde incelememiz gerekir. Birinci yük, İsa Mesih'in birinci gelişiyle ilgili olarak yapılan ön bildirilerdir. Bu 9-11 bölümlerini kapsar. İkinci yük de İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak yapılan peygamberliklerdir. Bu da 12-13 ve 14. bölümlerdir. Bu yeni kesit, Zekeriya'nın günlerindeki Babil'den geri dönen Yahudilerin tapınağı yeniden yapmaya çabaladıkları o zor günlerle başlar. Bu dönemde Yeruşalim'deki Yahudilerin sayısı azdı. Yapacakları işler ağırdı ve cesaretlerini kaybetmişlerdi. Tanrı onları yeniden gayrete getirmek için Haggai ve Zekeriya peygamberleri görevlendirmişti. Zekeriya peygamberliklerine bu noktadan başlıyor ve daha sonra İsrail halkının Tanrı'nın bereketlerini yaşayacakları bir sonraki gelecek dönemiyle ilgili ön bildirilerde, yani peygamberliklerde bulunuyordu. Daha sonra yüzyılların arasından geçerek Mesih İsa'nın yeryüzüne geleceği dönemlere ilişkin açıklamalarda bulunuyordu. Zekeriya peygamberin bu açıklamalarında İsa Mesih'in yeryüzüne her iki gelişini de görüyoruz. Birinci gelişinde İsa Mesih kurtarıcı olarak geldi. İkinci gelişinde ise egemen kral olarak gelecektir. Başka bir deyişle birinci gelişinde önünde çarmıh vardı. Ama ikinci gelişinde onun önünde ve başında taç olacaktır. 9. bölümün ilk 8 ayeti olan bu çarpıcı kesimde Büyük İskender tarafından gerçekleştirilen Yahudi olmayan ulusların cezalandırılışını görüyoruz. 9. ayete geldiğimizde de ey Siyon kızı büyük sevinçle coş diyor. Sevinç çığlıkları at ey Yeruşalim kızı, işte kralın. O adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor diyor. Her ne kadar İncil'in müjde kesimlerinin her dördü de değerli dinleyicilerimiz İsa'nın Yeruşalim'e zaferli girişinden söz ederse de içlerinden Zekeriya kitabından sadece madde alıntı yapmıştır. Yuhanna, Zekeriya'nın bu peygamberliğini sanki yorumlarcasını anlatır. Örneğin Yuhanna bu alıntıyı yaparken sevin yerine korkma demiştir. Aslında bu hiç de yanlış bir söz değildir. Bakın madde bu doğrultuda neler söylüyor. Yeruşalim'e yaklaştıkları zaman Zeytinlik Dağı'nda Beyt Faci denen yere ulaştılar. İsa iki öğrenci gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı duran bir eşekle yanında bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Eğer biri size bir söz söyleyecek olursa bunlar Rab için gereklidir deyin. hiç gecikmeden onları geri gönderecek. Bu, peygamber aracılığıyla konuşulan şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına bildirin, işte hükümranın sana geliyor. Yumuşak huylulukla bir eşeğin sırtında, eşeğin yavrusu sıpanın sırtında. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, burada dikkat ederseniz Matta, Zekarya'nın söylediği "Ey Siyon kızı büyük sevinçle coş" sözünün yerine "Siyon kızına deyin" diye yazmıştır. Yine Matta burada Zekarya'daki kralın adildir, kurtarıcıdır sözüne yer vermemiştir. Matta, Zekarya 9:9'daki sözlerden sadece birkaçına yer verip diğerlerini almamıştır. Bunu neden yapmıştır? Matta'nın alıntı yaptığı ve Yuhanna'nın yorumlayarak aktardığı sözler, İsa Mesih'in yeryüzüne sadece birinci gelişiyle ilgilidirler. Ayetin geri kalan kesimleri ise İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgilidir. Rab İsa Mesih, yeryüzüne ilk gelişinde barışı simgeleyen bir hayvanın üzerine binerek insanlar arasına barış getirmeye gelmişti. İkinci gelişinde ise savaşı simgeleyen beyaz bir at üzerinde gelecektir. Ama at üzerinde gelse de yine barış getirmeye gelecektir. Nasıl mı? Tüm haksızlıkları kaldırarak. Dünya yaklaşık 2000 yıldır İsa Mesih'i ne yapacağı konusunda düşünüp durmuş ve dünya insanlarının büyük bir çoğunluğu İsa Mesih'i reddetmiştir. Bu nedenle Tanrı, oğlunun yeryüzüne gelip egemenlik süreceğini burada çok belirgin bir şekilde açıklamaktadır. İlk gelişinde günahlarımızın bağış bulması için, affedilmesi için çarmıh üzerinde ölmeye gelmiş olan oğul İsa Mesih, ikinci kez geldiği zaman yeryüzünde doğruluk ve adaletle egemenlik sürmeye gelecektir. Eminim ki bu Zekarya peygamberin aklını karıştıran bir nokta olmuştur. Nitekim bugün de hala bazı kimselerin aklını karıştırmaya devam etmektedir. Ama Petrus, haberci Petrus mektubunda bunun sadece Zekarya'nın değil ama diğer peygamberlerin de aklını karıştırdığını söylemektedir. İsa'nın birinci gelişiyle ikinci gelişi tek bir ayetin içerisinde geçtiği zaman peygamberler bu sözleri dikkatli bir şekilde inceleyip araştırmışlar ama bu ikisi arasındaki ayrımı belirleyememişlerdir. Kendileri anlamasalar dahi Kutsal Ruh'un kendilerine verdiği açıklamaları olduğu gibi kayda geçirmişlerdir. Elçi Petrus bu ayrımı burada Tanrı'nın Kutsal Ruh'unun açıklamasıyla anlayabilmiştir. Buna göre İsa Mesih birinci kez geldiğinde elem çekip ölmeye gelmiş ama bir sonraki gelişinde yani ikinci gelişinde yeryüzünde egemenlik sürmeye gelecektir. Matta da Kutsal Ruh'un esinlemesiyle Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki bu ayrımı yaparak Zekarya 9. bölüm 9. ayetteki sözlerin sadece Mesih'in birinci gelişiyle ilgili olanlarını kullanmıştır. Bazen Hristiyan dünyasında İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişine zaferli giriş denilmektedir ki bu aslında yanlıştır. İsa Mesih bunun zaferli olmasını zaten amaçlamamıştır. Yeruşalim'e bir eşek yavrusu sıpanın üzerinde girerken yaşamında birçok güçlük ve zorluklarla karşı karşıya geleceğini biliyordu. Bu dönemde büyük bir taktik savaşı yaşanacaktı. Hem İsa hem de onu öldürmek isteyen düşmanları tarafından. Bu nedenle İsa Mesih Yeruşalim kentine fazla gürültü yapmadan mümkün olduğu kadar sessiz bir şekilde girmişti. Ortalıklarda fazla görünmek istemiyordu. İnsanların dikkatinden kaçmaya çalışıyordu. İnsanların peşinden gelmelerini istemiyordu. Onun bu şekilde içe çekileceğini Yeşaya peygamber şu sözlerle dile getirmişti. Bağırıp çağırmayacak ve sokakta sesini yükseltmeyecek. Evet, İsa Yeruşalim'e koyun kapısı denen kapıdan girmişti. Kalabalıkların kendisini fark etmelerini istemiyordu. Kente girdikten sonra bir mucize gerçekleştirdiği zamanlarda bile çevresindekileri olup bitenleri kimseye söylememeleri konusunda uyarmaktaydı. Bütün bunları İsa niçin yapıyordu? Korkuyor muydu? Sanmıyorum. Çünkü İsa Mesih zaten çarmıh üzerinde ölmeye gelmişti. Bunu çok iyi biliyordu. Ama bu bir kriz dönemiydi. Sonra yeniden açıkça ortaya çıkacak, insanların arasına girecek ve insanların dikkatlerini kendi üzerine çekecekti. Onlardan kendisiyle ilgili karar vermelerini isteyecekti. Çok kısa bir zaman içerisinde olsa da Yahudi ulusu onu Mesih ve kralları olarak kabul edecekti. Evet, Ferisilerin de doğru olarak söylediği gibi tüm ulus onun ardınca gidiyordu. İsa kente girince tüm Yeruşalim çalkalanmıştı. Kendisini öne sürmesine karşın o çok alçak gönüllüydü. Zekeriya 9:9'u tamamlarken bu sözlerin verdiği mesajı iyice anlamamız gerekiyor değerli dinleyicilerimiz. Bu ayet kitabın bu kesiminin yorumlanmasında çok önemli bir boşluğu tamamlar. Bu ayet olmaksızın bu kesimi yorumlamak oldukça güç olurdu. Büyük İskender'in bugünkü Türkiye topraklarında ilerlerken karşısına çıkan büyük Yunan kentlerini yıkışıyla ilgili bazı tarihsel kayıtlardan alıntılar yaptık. Bu güzel antik kentlerin İskender'in orduları tarafından yakılıp yıkılmaları gerçekten acıklı birer gelişme olsa da Büyük İskender'in bu dönemde dünya imparatorluğuna soyunduğu unutulmamalıdır. İskender Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerini yakıp yıkarak güneye Filistin topraklarına geçmiş, oradan da İsrail'e gelmişti. Herkes onun Yeruşalim'i de yerle bir etmesini bekliyordu. Çünkü Yahudilerin Yeruşalim'deki başkahini Med ve Farslara ödedikleri haraçları Büyük İskender'e ödemeyi reddetmişti. Başkahin Medler ve Farslarla yapmış oldukları antlaşmaya sadık kalmaları konusunda kendilerini zorunluluk altında hissetmişti. Doğal olarak Yahudilerin bu tutumu karşısında Büyük İskender oldukça öfkelenerek kenti yıkmak istemişse de başkahinle ilgili olarak gördüğü rüyet nedeniyle Yeruşalim'i yıkmamıştır. Zekeriya peygamber burada bir karşılaştırma yapıyordu. Büyük İskender'in Yeruşalim'e zafer alaylarıyla girişi tarihe gerçekten görülmeye değer bir olay olarak geçmiştir. Ve şimdi burada İsa Mesih Yeruşalim kentine küçük bir sıpanın üzerine binmiş olarak girecektir. Ama İsa Mesih dünyayı yıkmaya değil, yakıp yıkmaya değil ama dünyayı kurtarmaya geliyordu. Yeryüzünde büyük bir egemenlik kurup kendisine hizmet edecek büyük izleyiciler toplamak istemiyordu. Çünkü kendisi şöyle diyecekti: İnsanoğlu hizmet edilmeye değil. Burada insanoğlu dediğinde İsa Mesih kendisini kastediyor. Onun ünvanlarından bir tanesi de insanoğludur. Evet, insanoğlu hizmet edilmeye değil ama hizmet etmeye ve birçokları uğrunda canını fidye olarak vermeye gelmişti. Markos 10 ayet 45. Demiş olduğumuz gibi değerli dinleyicilerimiz, İsa Mesih İsrail'in kralı olarak Yeruşalim'e girdiğinde onun bu girişi hiç de zaferli bir giriş olmamış, tam tersine bir tür çıkış olmuştur. Çünkü İsa Mesih Yeruşalim'e girerken artık yeryüzünden yavaş yavaş ayrılmaya hazırlanmaktaydı. Ama o yeniden geri gelecek. Dünya yaklaşık 2000 yıldır İsa'yı kabul edip etmeme kararını verebilmek için yeterince zamana sahip oldu. Şimdi artık kesin kararlarını bildirmek durumundadırlar. İsa'yı Tanrı'nın sonsuz sözü, Rab ve kurtarıcı olarak mı kabul edeceksin, yoksa halen onu sadece bir peygamber olarak mı göreceksin? Eğer sence İsa sadece peygamberlerden bir tanesi ise onun sana hiçbir yararı olmaz. Ama onu Rab ve kurtarıcın olarak kabul edersen o zaman sana sonsuz yaşamı verir. Evet, İsa gelecekte bir gün bu yaşlı dünyamıza tam bir barış getirecektir. Bu nedenle bakın ne diyor Zekeriya 9. bölüm 10. ayette. Savaş arabalarını Efraim'den, atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak. Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. Efraim, İsrail'in kuzey krallığını, Yeruşalim ise güney krallığını simgeler. Kuzeydekiler Asur sürgünlüğüne, güneydekiler de Babil sürgünlüğüne götürülmüşlerdir. Ancak bunların her ikisi de tek bir halktır ve Mesih'in egemenliği altında yeniden bir araya geleceklerdir. Savaş arabasını atı ve savaş yayını kesip atacağım diyor. Bütün bunlar birer saldırı silahlarıdır. Ama bundan böyle bu tür silahlara artık hiç gereksinim duymayacaklar. Esenlik sözünü uluslara söyleyecek. Değerli dostum, İsa Mesih gelinceye ve esenliğini getirinceye kadar üzerinde yaşadığımız bu yeryüzü gerçek bir barışa asla kavuşmayacaktır. Gelişmiş ve askeri yönden güçlü olan ülkelerin yeni seçilen başkanları ya da iktidara gelen partilerin genel başkanlarının yaptıkları ilk konuşmalarda yeryüzüne barış getirmek için çalışacaklarını söylediklerinde onlara gülesim geliyor. Çünkü gerçekten boşuna konuşuyorlar. Mesih gelmedikçe ne bu kimseler ne de başkaları yeryüzüne beklenen gerçek anlamda barışı getiremeyeceklerdir. Keşke bizim söylediğimiz gibi bu insanlar barışa katkıda bulunamayacaklarını anlayıp bu gerçeği kabul edebilselerdi. Ama ne yazıktır ki kabul etmiyorlar. Oysa kutsal yazılar açıkça söylemektedir. Mesih olmadan yeryüzüne gerçek barış gelmeyecektir. Neymiş efendim? Barış hareketi ya da barış operasyonu. Yapılan bu savaşlar veya operasyonlar uğrunda savaşılan yerlere gerçek barış ve huzuru sağlayabilmiş midir? Hayır. Dostum, insan öldürmekle, oraya buraya bomba atmakla barış sağlanamaz. Yeryüzüne gerçek barış ve huzuru sağlayabilecek tek kişi İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez gelinceye kadar sözü edilen bu barış ve esenlik yersel politikacılar ya da liderler tarafından hiçbir zaman sağlanamayacaktır. Bizler, değerli dinleyicilerimiz, dünyanın her bir tarafına barış getirmeye çalışacağımıza, içinde yaşadığımız bu büyük ve kötü dünyada kendimizi korumaya hazırlanırsak çok daha iyi ederiz. Bugün kardeş uluslardan ya da din kardeşliğinden söz edenler oluyor. Şunu hiç unutmayalım ki yaşayan Tanrı ile gerçek bir ruhsal ilişki olmaksızın sürdürülen her çeşit dinsel uygulama kuru ve yararsız birer külfettir. İnsanın önce Tanrı ile barışması gerekir. İnsanın önce yüreğinde o barışı bulması gerekir ki bu barışı başkalarına aktarabilsin. Boşuna kürek çekenlerin nasıl bir kardeşliği olabilir ki? İnsan yüreğindeki o günah mevhumu oldukça, o bencillik ve çıkarcılık oldukça nasıl kardeşlik olabilir? Bunlara kardeşlik ya da din kardeşliği değil de kürek mahkumlarının kardeşliği demek çok daha doğru olur. Bence yeryüzünde gerçek anlamda bir kardeşlik, Mesih'in kanı aracılığıyla satın alınmış olan imanlıların arasında yaşanabilen kardeşliktir. İnsanlar Mesih'e iman ederler, yüreklerinde o barışı bulurlar ve Tanrı'nın çocuğu olurlar. Günahtan nefret etmeye başlarlar. Sevgi ve doğruluk ilkelerinde yürümeye başlarlar. Kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa onlar da başkalarına aynı şekilde davranırlar. Yani insanın günahı kaldırılıp yeni bir yüreğe sahip olduğunda gerçek anlamda kardeşlik başlar, barış başlar. Biliyorum böyle konuşmam birçoklarının hoşuna gitmiyor. Ama ben şunu çok iyi biliyorum ki eğer bedenimin herhangi bir yerinde bir kanser gözükürse doktorum bedenimdeki kanserli hücreleri yok edebilmek için hoşuma gitmese de beni kemoterapiye veya ameliyat masasına zorlamak zorunda kalır. Bu elbette hiç de hoş bir şey değil ama yaşamaya devam etmek istiyorsam doktorumun bu acı reçetesine uymam gerekir. Bunun gibi eğer dünya gerçek bir barışa sahip olmak isterse, ister beğensin ister beğenmesin, buna ancak ve ancak İsa Mesih aracılığıyla sahip olabilecektir. Bunun başka bir seçeneği, çıkar yolu yoktur. Çünkü İsa Mesih insana yeni bir yaşam, yeni bir yürek vermek için geldi. 11. ayet, size gelince diyor, sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca sürgündeki halkınızı susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım. Burada sana gelince sözüyle kastedilen İsrail'de Tanrı'ya inanan ama bu nedenle de elem gören küçük bir inanlılar grubudur. Bu ayet üzerinde yapabileceğim tek şey bunu ruhsal anlamda yorumlamaktır. İnsanlığın günahtan ve sonsuz ölüm yargısından kurtulabilmesinin tek yolu yeni antlaşmanın kanıdır. Yani İsa Mesih'in kanıdır. Yeni antlaşmanın bu kanı İsa Mesih'in kanıdır dostum. İnsan her fırsatta kendi hakları ve özgürlüğünden söz eder durur. Günümüzün dünyasında insan ne yazıktır ki kendisinin bir tutsak olduğunu kabullenmek istemiyor. Oysa insan günaha satılmıştır ve günahın kölesidir. Her çeşit özgürlükler konusunda bunca şey duyduğumuz bugünlerde tutsaklıklardan kurtulmuş bir zamanların uyuşturucu tutkunu kimselerden her zaman mektuplar alıyorum. Peki bu insanlar nasıl özgür olabiliyorlar? Sadece ve sadece İsa Mesih'in kanı aracılığıyla ve ona olan iman yoluyla. İçinde su olmayan çukurda bulunan tutsakları sadece İsa Mesih özgür edebilir. Kendinize dönün ey siz umut sürgünleri. Bugün bildiriyorum ki size yitirdiğinizin iki katını vereceğim. Yahuda'yı yayımı gerer gibi gereceğim ve Efraim'i ok gibi ona dolduracağım. Oğullarını Greklere karşı uyandıracağım ey Siyon ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım. Zekeriya 9, 12-13. Çünkü Yahuda'yı kendim için bir yay olarak kurdum. Burada şimdi ileriyi Mesih'in süreceği bin yıllık egemenliği görmekteyiz. O zaman geldiğinde yeryüzünün bütün ulusları onun önünde secde kılacaklardır. İsa Mesih yeniden geldiğinde zafer kazanmış, muzaffer bir komutan gibi gelecektir. İşte zaferli giriş dediğimiz olay ancak o zaman gerçekleşecektir. Zekeriya 9, 14-15. O zaman Rab halkının üzerinde görünecek, oku şimşek gibi çakacak. Egemen Rab boru çalacak ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek. Orduların Rabbi onları koruyacak. Düşmanlarını yok edecek ve sapan taşlarıyla yenecekler. Şarap içmiş gibi içip gürleyecek ve kurban kanı serpmekte kullanılan çanaklar gibi sunağın köşelerine dolacaklar. Sanımca değerli dinleyicilerimiz, bütün burada söylenenler İsa Mesih gelinceye kadar gerçekleşecek olanların bir görüntüsüdür. Yeryüzüne bin yıllık egemenliği insan getirmeyecektir. O gün tanrıları Rab sürüsü olan halkını kurtaracak. Onun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar. Zekeriya 9 ayet 16. O gün ya da o günde terimi Zekeriya peygamberin 12. bölümde sıkça kullanacağı bir terimdir. O gün kilisenin yeryüzünden alınıp Rabbin yanına götürüldüğü günden sonra başlayacak olan Rabbin günüdür. Bu büyük sıkıntı dönemiyle başlayıp Rab İsa'nın egemenliğini kurmak amacıyla yeryüzüne geleceği günde sona erecek olan bir dönem olacaktır. Bundan sonra Mesih yeryüzünde bin yıl süreyle egemenlik sürecektir. Çünkü onlar kendi diyarında parlayacak taç taşları ya da taç üzerinde parıldayan değerli taşlar gibi olacaklar. Malaki peygamber Rabbin o günde değerli mücevherlerini tamamlayacağını söyleyerek şöyle demektedir. O zaman Rab'den korkanlar birbirleriyle konuştular. Rab iyi dinledi ve işitti. Rab'den korkup ismini düşünenler için onun önünde bir anılma kitabı yazıldı. Burada söze edilenler İsrail'in ve diğer ulusların inanlı olan insanlarıdır. Ancak çok değerli inci olarak bilinen kilise yani inanlılar topluluğu bu insanların arasında olmayacaktır. Mesih bu çok değerli inci için çok büyük bir bedel ödemiştir. Zekeriya 9 ayet 17. Çünkü onun iyiliği ne büyük ve güzelliği ne büyüktür. Gençler buğdayla ve kızlar yeni şarapla gelişecekler. Çünkü onun iyiliği ne büyük ve zenginliği ne büyüktür diyor. Bu iyilik bilmeyen ve zalim, acımasız ve gururlu biri olan Büyük İskender'in tersine gelmekte olan kişinin iyiliği ve güzelliğidir. Yani gelmekte olan İsa Mesih'in. Rab İsa Mesih çok alçak gönüllüydü. İyiliği ve güzelliğinde ise çok büyüktür. O yeryüzüne ilk geldiği zaman onun güzelliği yoktu ki gönlümüz onu çeksin diyor Yeşaya peygamber. O geldi ve haç ölümüne gitti. Onun biz insanlar uğrunda ölmesi gerçekten çok korkunç bir şeydi ama o ikinci kez yeryüzüne geldiği zaman bu çok güzel bir olay olacak. Günümüzde çevremizde güzel insanlardan söz ediyoruz. Oysa güzel olan, gerçek anlamda güzel olan sadece odur, İsa Mesih'tir. Ve o kendi güzelliğini kendisine iman eden imanlılarına da vermektedir. Gençler buğdayla ve kızlar yeni şarapla gelişecekler. Yeni şarap insanı sarhoş etmez çünkü henüz mayalanmamıştır. Burada yiyecek ve içeceklerde bolluk yaşanacağı belirtilmektedir. İsa Mesih'in yeryüzündeki egemenliği sırasında hiçbir kıtlık veya enerji yokluğu yaşanmayacaktır. Her şeyin bol sayıda bulunduğu bir dönem olacak ve bu özellik onun yani İsa Mesih'in egemenliğinin en karakteristik özelliklerinden birisi olacaktır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazabilirsiniz. Adresimiz İyi Haberler Radyosu ERF 35 573 Wetzlar Almanya. Tekrar ediyoruz. İyi Haberler Radyosu ERF 35 573 Wetzlar Almanya. Bir sonraki yayınımızda yeniden buluşmak üzere şen ve esen kalınız sevgili dinleyicilerimiz.